Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız Bu Mu Yani adlı podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selam millet.
Selam herkese.
Bu Mu Yani karantinanın artık saymayı bıraktığımız günlerinden birinde biraz gecikmeli, birazcık sallantılı bir bölümle. Aslında bu hafta ilk defa şöyle güzel bir şey oldu. Bölüm bizi seçti. Böyle Harry Potter'ı seçen şapka gibi bu bölüm atamadım bize geldi. Çünkü bildiğiniz gibi Zuhat'ın bayağıdır uğraştığı kafasında olan podcast sonunda çıktı. Karanlıkta Öyküler.
Aslında şöyle oldu. Biz bu bölümü çekelim istiyorduk. Onu yayınlamadan bu bölümü çekmeye girişsek çok ikiyüzlü olacaktı. Milleti artık ertelemeyin, mükemmeliyetçi olmayın, yapın derken böyle benim 3 yıldır aynı şeyleri anlatıp yapmamam olmayacaktı dedim. Önce yakışanı yapalım o zaman.
Aynen.
Sonra da artık bunun üzerine konuşalım.
Size bir kendinizi ispatlayıp sonra konuşalım dedik.
Bizi bugünkü konumuza mükemmeliyetçiliğe getirdi.
Zaten anlamışsınızdır niye getirdi mükemmeliyetçiliğe bağladığımızı bunu. Zuhat sürekli yazıp veya böyle seslendirip uğraşıp sonra yok ya dur işte bir kurs daha alacağım sonra yapacağım falan gibi hep böyle daha iyi yapmak için erteliyordu. Ve en sonunda işte podcast'ini çıkardı ve gayet de güzel. Hiç kötü şikayet duymadım ben de.
Aynen öyle.
Sonra dedik ki artık biz bu konuyu konuşalım yani. Mükemmeliyetçilik ilk başta böyle algılamak çok güzel bir şeyken nasıl bu kadar büyük bir soruna dönüşebiliyor? Sonra birazcık araştırdığımızda bunun gerçekten ciddi bir sorun olduğunu da gördük dünyanın her yerinde. Ve dedik ki eminim sizin de %50'niz falan bu durumdan muzdariptir.
Abi aslında şey tanımı çok hoşuma gidiyor. Mükemmeliyetçilik iki ucu keskin bir bıçaktır. Aslında şöyle ince bir ayrım var. Yüksek hedefler koymakla ya da yüksek yaptığın işte yüksek standartlar belirlemekle mükemmeliyetçilik arasındaki ince çizgi şuna dayanıyor aslında. Biri uygulanabilir, yani biri sürdürülebilir ya da öbürü değil. Yani yoksa onun dışında aslında kendinden iyi şeyler beklemek, kendini yüksek hedefler belirlemekten yana bir sıkıntı yok. Hatta biz de zaten buna teşvik ediyoruz birçok insanı da.
Aynen, yani en çok karıştırdığı nokta zaten şey. Böyle mükemmeliyetçilik böyle hep iyi bir şeymiş gibi böyle söylediğin zaman ben mükemmeliyetçiliyim falan oluyorsun ya veya ünlü insanları aynen görüyorsun falan. Yani daha iyisini yapmaya çalışmak mükemmeliyetçilik olmuyor.
İş görüşmesine girdin, sana sordular. Bize bir tane kötü özelliğini söyler misin?
Evet abi. Mükemmeliyetçilik diyeceksin değil mi? Ben ayrıntılara çok fazla odaklanırım ve mükemmeliyetçiyimdir birazcık.
İşte benim lanetim de bu.
Tamam beyefendi, sizi şöyle alalım, size de geri döneceğiz.
Genç arkadaşlarımız varsa dinleyen arkadaşlar bunu sakın yapmayın. Yani ya da işe alınmamak istiyorsanız bunu yapın. Bu soruya bu cevabı verin.
Mülakatı zor babanın son ayarladıysa böyle bir fabrikada falan bunu diyebilirsiniz.
Yani sonuç olarak Fransız düşünürü Voltaire'in de dediği gibi mükemmel iyinin düşmanıdır. Bunu söyler bitiririm. Yani mükemmel iyinin düşmanıdır. Mükemmel vatan hainidir. Mükemmel şerefsizdir.
Bu mükemmeli sallandıracaksın abi meydanda. Gör bakayım bir daha yapıyorlar mı?
Bunu abi aynen Taksim'de sallandıracaksın bunu. Hadi bakalım bir daha mükemmeliyetçi olamıyor kimse.
Tamam ya bir tık daha böyle içine girelim. Hı-hı. Yani şey diyorlar hep bu mükemmeliyetçilik hakkında bu araştırma yapan işte psikologlar veya şeyler, araştırmacılar, sosyologlar. Yani mükemmeliyetçi olmak hı-hı sürekli bir kendini yenme döngüsü. Yani her oraya ulaştığında tekrar daha iyi bir şey yapıyor olman gerekiyor. Bu hı-hı senin hep asla ulaşamayacağın bir hedefin peşinde gitmek oluyor zaten. Ya şey diye bir tanımım vardı mesela, onu yazdım. Ulaşılmaz mükemmelin peşinde geri adım atamayan bir mükemmeliyetçi oluyorsun.
Ben de biraz şöyle düşünüyorum mesela. Hani kafamızda bazı idealler oluyor böyle. O da biraz böyle hayata karşı romantik bir tavır tutunmaktan kaynak. Ve o ideallerinle gerçekler ya da kendi gerçeklerin, bu senin hani yeteneklerin de olabilir, imkanların da olabilir. Arasındaki uçurum aslında o senin mükemmeliyetçiliğine dönüşüyor yani, onu kabullenmezsen. Yani orada şunu sorman lazım. Evet, yani hepimizin çevremiz için, işte ülkemiz için, kendimiz için belli standartları var. Hani abi diyoruz ki yani işte bu iş böyle olmalı, bu ülke böyle yönetilmeli gibi. Ama bir yandan da belli gerçekler var yani. O uçurum kopunca ve sen o mükemmeliyetçiliğinde ısrar edersen abi bu iş ya böyle olur ya da hiç olmaz diye. Bu aslında hiçbir şey yapmamanın reçetesi oluyor.
Ve yani bunu da hep şuna bağlıyorlar. Özellikle bizim gibi artık böyle teknolojide büyümüş nesil için, bizden sonraki için hatta özellikle. Hep böyle kendine bir rol model alıyorsun ya, işte bir konudaki en iyi bir şey yapan insan. Ve sen kafanda başarı kriterini o noktaya koyuyorsun. Diyorsun ki abi evet ben mükemmeliyetçiyim çünkü o adam da mükemmeliyetçi. Ama ikiniz arasındaki fark şu. O adam hata yapa yapa step by step şey örneği vermiş. Çok iyi bir mimara bakıyorsun, böyle çok büyük bir inşa etmiş. İşte %80-90'ı falan bu adamların 50 yaşından sonra iyi bir bina yapabiliyorlar. O bilgiye, tecrübeye veya o sıranın onlara gelmesini sağlıyor bu süreç. Ama sen sadece kafana onu koyup bir yola başladığın zaman kendine hiç böyle gerçekçi engeller koymuyorsun. Ve diyorsun ki işte bu adam da böyle yapmıştı. Ama hayır abi, o adam onu yapana kadar eminim bir sürü boktan şey de yapmıştı. 2000 kere başarısız da olmuştu. Ama tekrar denedi. Daha iyisini yaptı. Küçük küçük yaptı. Sevmediği şeyler yaptı belki de. Yani mükemmeliyetçi olmak ilk yaptığın işin en iyi olmasını sağlamak değil. Bunu düşündüğün zaman zaten hiçbir bok yapamadan bekliyorsun sadece.
Ya işte zaten bu mükemmeliyetçiliğin nasıl ortaya çıktığına bakınca hani 3 tip mükemmeliyetçilik türü görüyorlar ya, işte bir senin kendi kendine yarattığın.
Onu ben de yarattın. Açıyorum ya. O E'yi ben de açıyorum kanka sürekli.
Çok zor kelime bu arada ya. İngilizcesi de zor. Perfectionism.
Evet yani mükemmel.
Biri abi kendi kendine uyguladın. Az evvel senin anlattığın. Yani kendi içinden gelen bir mükemmeliyetçilik baskısı. Öbürü başkalarının sana uyguladığı mükemmeliyetçilik baskısı. Bir de daha geniş çerçevede toplumun sana uyguladığı, yani toplumdan, toplumsal baskıdan gelen bir mükemmeliyetçilik. Ama mesela ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Bu aslında böyle en tepede belirlenip kademe kademe aşağı doğru inen bir şey. Yani toplum sana belli bir standart dayatıyor. Onu senin genelde ebeveynlerin ya da çevrendeki insanlar benimsiyor. Daha sonra onlar sana dayatmaya başlıyor. Sonra sen o dayatılan şeyi kendi kendine artık dayatmaya başlıyorsun.
Hatta ondan sonra da insanlara dayatmaya başlıyorsun. Tekrar o döngünün başına geri geliyorsun. Çalışanlarına, iş ortağına, her kimeyse.
Ya o da tamamen aslında ya bizim böyle özellikle ilk bölümlerde çok konuştuğumuz eğitim sistemi ve aslında o eğitim sistemini hani içinde yaşadığımız kapitalist düzenin şekillendirilmiş olması. Yani ona uygun bir şekilde o rekabetçi ekonomiye uygun bireyler yetiştirmeye dayalı bir sistem olduğu için yani senin sürekli kendini geliştirmekten ziyade hiç hata yapmaman lazım. Yani şu Ken Robinson'ın bizim o ikinci bölümde çok referans verdiğimiz konuşmasında da onu diyordu. Çocuklar diyor hata yapmaktan normalde hiç korkmuyorlar diyor. Ama biz ona okullarda da ve gelecekte iş yerlerinde de onlara hata yapmanın yapılabilecek en büyük yanlış olduğunu öğretiyoruz. Hep buna aşılıyoruz diyor ve yavaş yavaş aslında yaratıcılıklarını da ya da bir şey üretme arzularını da kaybediyorlar. Tam olarak bu sebepten dolayı.
Evet, çünkü dümdüz bir mantık yani. Bir şey yapmazsan hata da yapmazsın. Bu hep seninle konuştuğumuz bu yaratıcılığın, üretkenliğin işte önündeki en büyük engel bu ya zaten. Başarısızlık korkusu, işte utanma. Ben daha bugün bir araştırma okudum tam senin dediğin üzerine. Amerika'da abi böyle ortalama bir öğrenci ilkokulla liseye geçene kadar 112 tane ciddi sınava giriyormuş. O adam da işte bu makale yazan kişi de tam olarak o dediğin şeyi söylüyor. Ya tam olarak diyor ki yani sen daha böyle beyni gelişmekte olan bir çocuğa 120 kere başarısız olduğu zaman sınıfta kaldığın, başarılı olsa bile övgü bile vermediğin, hep senden daha başarılarında olduğunu söylediğin, ondan sonra eve geldiğin zaman işte Ahmet Mehmet kaç almış sorularıyla yüzleştiğin bir kafa yapısını puşluyorsun. Ve sonra diyorsun ki bizim çocuklarımız işte sorunlu oldular veya mükemmeliyetçi oldular. İşte bu yüzden sürekli anksiyete, depresyon yaşıyorlar. Yani ne olabilirdi ki başka?
Aynen. Dün de işte şey Arcan'la da canlı yayında bir konuyu konuştuk. Hatta dedim abi dedim yarın bölüm çekeceğiz bize biraz fikir ver diye. Hı hı. O da mesela benzer şeyleri anlattı. Yani aslında o yani ebeveynlerin çocuklarına başarılı olmak için baskı yaparken aslında alttan alta hep şeyi hissettirmeleri. Hani sen başarılı olduğun sürece değer görmeyi hak eden, sevgi görmeyi hak eden bir çocuksun. Çünkü düşünsene abi hep böyle işte şey. Çocuğu böyle işte iyi okullara yazdıralım, özel hoca tutalım. İşte hobilerini belirliyorsun, 3 yaşında piyanoya veriyorsun. Hani çocuğa şey hissiyatı yaratıyorsun. Aslında belki alttan kendini şöyle savunabilirsin. İşte ben çocuğumun mutlu olmasını istedim. İşte başarılı olmasını istedim. Gelecekteki hayat için...
Benim yaptığım hataları yapmasın.
Yatırım falan yaptım diye. Ama bayağı aslında çocuğa bir şey dayatıyorsun. Yani bir hani bir şeyin içine sokuyorsun. Hani piyano da çalacaksın, spor da yapacaksın, derslerin de iyi olacak gibi. E çocuk da ömrü boyunca bunu taşıyor aslında. Yani ben bir şey yaptığım sürece bu sevgiyi hak ediyorum.
Gözümün önünde şey sahnesi geldi böyle. Olur ya çocuk sınavdan kötü bir not alır, tek başına odasına gider ağlar. İşte böyle filmlerde çoğu ailede gitmez mesela yanına. Hani şey demez, oğlum tamam ya işte sal nedir yani falan değil de böyle tek başına bir acı çeker içeride. Sanki ölmüş gibi veya birini öldürmüş gibi.
Şey aklıma geldi. Kobe Bryant'ın da babasıyla bir hikayesi var ya, sen de belki duymuşsundur. İşte onun da babası eski basketbolcu.
Kobe mi? Michael Jordan mı?
Kobe.
Ha Kobe'nin okey.
Ondan sonra bu böyle küçükken ligde oynarken böyle bir maç mı bir sezon mu ne çok kötü ve böyle hiç sayı falan atamıyor. Ondan sonra şeyi anlatıyor yani bu hayatımdaki dönüm noktası olarak o babasının onunla konuşmasını anlatıyor ve babası ona gelip şey diyor hani sen diyor hiç sayı atamasan da ben seni çok seviyorum bunu hiç unutma diyor. Ve herif şey diyor yani başarısız olsam bile babamın o koşulsuz sevgisine sahip olduğumu bilmek diyor. Benim hep hayattaki itici gücüm oldu diyor. Yani ben diyor o yüzden yani o da mesela gerçek bir mükemmeliyetçili aslında. Ama yani sürdürülebilir bir şekilde bunu yapmayı başarmış biri. Ya da mesela arkasında hep bunun olduğunu söylüyor yani.
Evet abi ya o da mesela şeye çok bağlı ya. Hep böyle görüyoruz ya bizim o dükkanın alt katına gelen anneler de vardı böyle. 10 tane anne kanka dükkanın alt katında çocukların ödevlerini yapıyorlar. Ama böyle nevrozik bir şekilde birbirleriyle yarışıyorlar. Görüyorsun böyle hani işte o Ayşe Hanım nasıl yapmış? Oha oraya ben de pul, işte pembe pul koyayım falan. Onu da abi yine bu araştırmalarda hep şey diyorlar yani. Aileler çocukların başarısızlığını kendilerine yüklediği için benim daha demin verdiğim örnek bunun uç noktası direkt çocuğu ekarte edip ödevini kendisi yapıyor sürekli. Ama bunun biraz daha az sorumlu halinde. Sen bu başarıyı kendine aldığın için çocuğun başarısı olduğu zaman sen mutsuz oluyorsun. Çocuğa daha da yükleniyorsun. Yani çok iğrenç bir döngü i̇ğrenç yani bu. Sonra işte bir çocuğu bir kursa daha yazdırıyorsun işte ne bileyim psikoloğa gönderiyorsun, psikiyatriste gönderiyorsun, hiperaktivite ilaçları aldırıyorsun, çocuğun ağzından salya akıyor falan daha 7 yaşında falan çocuk.
Şu an böyle birkaç çocuk böyle ilkokulu çağından canlandı gözümün önünde.
Evet, evet abi.
Abi işte aslında zaten o kendi kendine baskıda senin bunu zamanla böyle aşama aşama hayatta yaşayarak ve tecrübe ederek bunu içselleştirme halin. Yani bir yerden sonra senin kendine verdiğin değer de, o öz değerin de kendi başarını endekslenince o zaman zaten hiç kendinde hata yapma ya da kusurlu olma lüksü görmüyorsun. Zaten hep işte şey diyorlar ya, mükemmeliyetçiliğin altında yatan temel iki faktör. Bir korku, iki özgüvensizlik. Hani hep negatif bir duygudan beslenen bir şey aslında. Daha derinle inince. Ve işte mesela şey örnekleri var, o da çok ilginç. Daha böyle testlerde daha mükemmeliyetçi çıkanlar, işlerindeki başlangıç maaşlarını diğerlerine göre %20 daha fazla kazanıyorlar. Ama mesela sonra bu araştırmayı devam ettirince şeyi görüyorlar. Bu adamlar işlerinden daha memnuniyetsiz, daha mutsuz ve genelde bunlar şeye düşüyorlar. Taklitçi sendromu diye bir şeye düşüyorlar. Hiç duymuş muydun?
Yok abi bunu duymadım.
Taklitçi sendromu da şu. Bunu belki yaşayanlar olmuştur. Ben böyle kısmen hayatım bir döneminde yaşadım. Bir işe giriyorsun ama içten içe o iş için aslında kalifiye olmadığını, sahtekar olduğunu düşünüyorsun. Aslında sanki o işe kandırıp da girmişsin insanları, kendi kusurlarını gizleyerek. Ve bunu yapanlar genelde asla böyle bir durumları olmayan insanlar. Gerçekten dışarı hani patronlarına sorunca başarılı olan insanlar. Ama o kendi standartlarına yetişemedikleri için kendilerini taklitçi olarak görüyorlar ve şey hissediyorlar sürekli. Ben bir sahtekarım ve bu her an ortaya çıkabilir diye bir sendroma giriyorlar mesela. Bunu da işte insanlar şey yorumluyor. Yani bu diyor artık yeni çağın ve yeni çağın getirdiği mükemmeliyetçiliğin yarattığı evet. Artık saçma sendromlardan biri.
O zaman gel abi birazcık daha her bölüm olduğu gibi birazcık sosyal medyaya gömelim. Ne diyorsun?
Abi o zaten hani onu sona sakladım biliyorsun. Şöyle ağzımın tadıyla önce bir açılayım önce bir ısınayım dedim. Ondan sonra güzel güzel oraya girelim dedim.
Ya zaten artık çoğu kişinin ilk bir bölümü dinlemedilerse diyeceğimiz şey gözden önüne gelmiştir yani. Sosyal medyanın nasıl zihnimizi o bizim algımızı yanlış yönettiği. Ya hele ki sen sürekli sosyal medyanın içinde yaşıyorsan, o insanlara özeniyorsan, o mükemmel hayatları görüyorsan aslında içten içe şunu da biliyor olman gerekiyor. Yani hiçbir şey resimdeki kadar mükemmel değil, o videodaki kadar mükemmel değil. Ama sen sürekli o fotoğrafın yaşayan bir hali olmaya çalışıyorsun. Hep hayatın o kadar mutlu gitmediğinde aklına sürekli o fotoğraf karesi geliyor ve diyorsun ki abi bak nasıl mutlulardı ya. Değil değil, hep sürekli mutlu falan değil. Mükemmellik de öyle bir şey değil yani.
Ya onun hatta böyle bir adım gerisinden gelirsek, hatta böyle eski bölümlere de yine selam gönderirsek, dış görünüş üzerine konuştuğumuz bölümde de hatta Edward Bernays'in hikayesini anlatmıştı. Freud'un yeğeni, bu işte propaganda kitabının yazarı ve medyanın aslında kitle kontrol aracına dönüşmesinin mimarı olan abimiz. Onlar da aslında yani tam olarak keşfettikleri şey o. Yani bir reklam aracılığıyla bir ideal çiziyorsun. Olmayan, gerçeklikten uzak, gerçekleştirmesi mümkün olmayan bir mükemmel hayat çiziyorsun. İşte bu, o bölümde de bu örneği vermişti. Bu Max Royal reklamları var işte sinemalarda film başlamadan önce çıkan. İşte mükemmel seksi bir adam, mükemmel seksi bir kadın. İşte tatlış çocuklar hep beraber koşup denize atlıyorlar gün batımında. İnanılmaz romantizm ölmemiş o kadar çocuğa rağmen falan. Ve işte şey diyor yani böyle bir mükemmel hayat var. Bunun için tek ihtiyacın olan bizim otelimize gelmen. Bizim ürünümüzü kullanman. Aslında o aşağılık kompleksini yaratıp önce ondan sonra onun üzerinden kendi ürününü satıyordu, sana pazarlıyordu. Bu şimdi şeye dönüştü. Artık insanlar birbirine kendi hayatlarını pazarlamaya başladı senin anlattığın şekliyle.
Ve abi ya bunun mesela neden bu çağlarda bu kadar çok çıktığının da sebebi yine o Edward Bernays'e zaten daha önce bahsettim, canlı yayında mı bahsettim? Century of Self diye bir belgesel serisi var, YouTube'da var. Toplam 6 saat falan, direkt bu tüketim toplumunun nasıl yaratıldığını anlatıyor. Adım adım böyle çift taraflı olarak, iyisiyle kötüsüyle. Ve abi şu anda artık böyle şeyiz ya, yine önceden söylediğimiz gibi sonsuz seçeneğimiz var. Her şeyi yapabiliriz. Bütün imkanlar bizim. Amerika'da da okuyabilirsin. Gidip işte Mihalıçık'ta domates de ekebilirsin. Bu kadar seçeneğe rağmen sen hala o adam olamıyorsan bu senin sorunun. Çünkü eskisi gibi bahanen yok algısı var ya. İşte bu zaten bu bizi mükemmeliyetçilik kafasına sokup sonra bizi depresyon, anksiyeteye, işte başarısızlık korkusu gibi şeylere itiyor.
Şey aklıma geldi ya direkt. Bayağıdır referans vermiyorduk. Tekrar selam gönderelim. Fight Club'da Brad Pitt'te Edward Norton'ın metroya bindiği sahne vardı ya, böyle bir tane Calvin Klein reklamına bakıyorlar işte. İç çamaşırlı bir herif. Böyle inanılmaz bir makine gibi, six pack'li falan. Yani bakıp böyle gülüyorlar yani, erkek dediğim böyle mi gözükmeli falan diye. Aslında hem mesela o şey olarak da çok güzel tezattı. Aslında hani hem onunla dalga geçiyorlar ama aslında Brad Pitt de tam olarak öyle makine gibi bir herif. Ama o da şey yani. Yani o narrator'ın, Edward Norton'un karakterinin hani ben diyor senin hayalindeki olmak istediğin adamım diyor. Peki abi şundan da bahsedelim. Hani bu mükemmeliyetçilik dışarıdan, ebeveynlerimizden, eğitim sisteminden, kapitalizmin kendisinden ateşlenen bir şey. Ama biz buna düşünce ne kaybediyoruz? Yani bunun bedeli nedir? Dediğimizde de benim aklıma direkt kendi zaten şeyim geliyor. Şu karanlıktaki öykülerin süreci geliyor ister istemez. 4-5 aydır beni kanser eden, bir türlü aksiyon alamadığım bir süreç. Yani şeyin sonu yok gerçekten. Yani bir şey iyileştirmenin, yani kendimden örnek veriyorum işte, yazma kısmınla ilgili birilerini okutmanın, revize etmenin, tekrar yazmanın ya da yazma üzerine bir kurs alıp oradan öğrendiklerine geri dönüp bir şeyler değiştirmenin ya da seslendirme konusunda aynı şekilde. Hani iyileştirme gerçekten şey diyorlar, yani iyileştirme araç olup amaç olmaya dönüşünce aslında mükemmeliyetçilik ortaya çıkıyor diyor. Yani iyileştirmekten yana, bunları yapmaktan yana bir sıkıntı yok ama işler bir şekilde sarpa sarıyorsa... Yani siz artık böyle benim yaptığım gibi aynı hikayenin üzerinden 100. kez geçip o işe karşı bütün hevesinizi yitiriyorsanız bu artık bu işin uygulanabilirlikten çıktığını gösteriyor.
Biliyorum ya. Ben de mesela abi şeyi düşünüyordum. Ben de mükemmeliyetçilik yine tam karşı tarafındayım galiba diye düşünüyordum. Yani fark etmişsindir ya. Ben de böyle bir şey yapmak istediğim zaman böyle hemen yapıp böyle abi tamam kervan yolda düzüdür yani. Biz başlayalım, bilen birine sorarız, birileri bize yardım eder, bilmem ne kafasındayım sürekli. Ama mesela bunu da böyle bir eleştiri olarak kendime söyle şey yapabilirsem, yaparsam yani. Bu da daha iyiye gitmeni de engelleyen bir şey yani. Tam arasında bir yerde olmak gerekiyor. Çünkü o zaman da çok fazla şeye başlayıp ama hiçbirini de böyle iyi bir noktaya getirmeden bırakmış, belki hevesini kaybetmiş oluyorsun. Yani bunun işin tavsiyesi tamam abi ne olursa olsun başlayın da değil. Kesinlikle ne olursa olsun bir şeylere başlayın ama bir hazırlık ve vizyondan sonra. Ya bu iş nereye gider ve en kötü bu işi yapmak için nelere sahip olmam gerekiyor? Çünkü abi en kötü şey neyi bilmediğini bilmemek ya. Hazırsız bir işe başladığın zaman da zaten bunun içine çok düşüyorsun.
Şeyde okumuştum, o çok güzel bir örnekti. Mümin Sekman'ın Atalet üzerine yazdığı kitapta okumuştum. O da aslında şey örneğini veriyor. Hani mükemmeliyetçilik bizim toplumumuzda daha batılı modern ailelerin çocuklarında gözükür. Ama Anadolu'da mesela mükemmeliyetçilik yoktur. Çünkü onların mottosu tam olarak o senin dediğin gibi hani kervan yolda düzülürdür. Bu da aslında şeyi çok iyi gösteriyor. Etrafına bakınca böyle Anadolu'dan gelme, belli bir eğitimi olmayan, hep şey diyorlar ya işte lise mezunu bile olmayan adamlar, işte ilkokul mezunu adamlar üniversite mezunlarının patronu olur diye. O da tam olarak buradan geliyor yani. Hani belki 1000 kişi çıkıyor piyasaya, belki 900'ü o senin saydığın sebeplerden iyi planlamadığı, analiz etmediği için eleniyor. Ama %100 bir şekilde başarılı oluyor. Ama diğer tarafta bir sürü insan o doğru anı beklerken hiç aksiyona geçemiyor. Ve aslında piyasa o diğer, yani şeyin diğer tarafındaki insanlara kalıyor.
Evet. Ya yine o yapıcıların, o makerların elinde.
Aynen oluyor. Öyle. Yani bu bir şey değildir bu arada. Siz de o insanlar gibi olun değildir. Hani senin dediğine de çok katılıyorum. Gerçekten onun da yani o uçta olmanın da bir bedeli var. Ama o uçta olunca yani kör göz bir işe girince ki başarılı olma ihtimalin o işi sonsuza kadar mükemmeli bekleyene kadar ki başarılı olma ihtimaline göre daha fazla. Çünkü birinde olma ihtimalin var yani. Öbüründe sürekli erteliyorsun ya da hiç o an gelmiyor. Hiç o kafandaki konuma gelemiyorsun.
Evet evet. Şu abi son paylaştığım fotoğrafın diyeceğim. Bu arada Instagram'da resim paylaştım kanka. Çok iyi geliyor. Sana tavsiye ederim.
Dedim hayret yani. Tam da şey sen de söylemiştin ya böyle bir yıldır paylaşmıyorum falan diye. Dedim kesin böyle bu şeyi kırmak evet. için.
Kesinlikle ondan ya. Çünkü aklıma falan takılmaya başladı. O şey yeniğinde neyse kanka oraya da yazdım. Ben şu Einstein'ın momentum moduna falan çok kafam takık biliyorsun. Okuyorum sürekli. Hı-hı. Orada mesela şey diye bir söz gördüm. Dün onu yazdım hatta altına okuşma gitti. Nothing happens until something moves. Yani en ufak bir zerrecik hareket etmeden dünyada hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor fizikte de. Gerçek hayatta da. Bu tam dediğin noktada buna geliyor yani. Ufacık bir şey hareket ettirdiğin sürece bir hareket başlayabiliyor. İşte mükemmeliyetçilik de o bahsettiğimiz o küçük hareketi yapmanı engelleyen yegane düşmanın köyden kandın olabilir.
Hatta bu noktada artık böyle en son toparlarken bir tık da böyle bir çözüm öneriyormuş gibi bu Japonların Kaizen felsefesini biraz buraya bağlayabiliriz. Onların da o hani değişimin ve gelişimin küçük küçük ama düzenli olması gerektiğini yani o iyileştirme sürecinin yolda bir anda hareket halindeyken yapılması gerektiğine dair bir felsefe aslında çok kabaca tasvir ediyorum. Ama mesela şu hoşuma gitti. Bunun üzerine bir yazı yazan adam şu şekilde yorumlamış bunu. Her gün diyor kendinizin bir gün önceki halinden sadece %1 daha iyi olmaya odaklanın diyor. Burada mesela hani bunu iki parçaya böleceğim. Bir yani o %1 kısmı çok hoşuma gidiyor. Gerçekten her gün %1 gelişmek çok minimal, çok gerçekçi ve hani insanı boğmayan bir hedef. Ama bir yandan da gerçekten uzun vadede bunu sürdürdüğünde o işte birikme etkisi, o compounding etkisi gerçekten o üst üste o %1'leri inşa ederek bir yere doğru çıkıyor. Ve sen bu süreç boyunca burnout olmuyorsun. Kendinden çünkü gerçekçi, her gün %1 gibi çok insancıl bir beklentiye girdiğin için. İkinci kısmı da bence daha kritik. Hep kendini geçmişteki kendinle kıyaslıyorsun ya. Aslında mükemmeliyetçilik tam bu noktalarda kanser oluyor. Hep kendini dışarıda biriyle kıyaslıyorsun ve genelde kendinden yukarıda biriyle kıyaslıyorsun. Ben niye bu kadar yetenekli değilim? Ben niye bu adam kadar işte başarılı değilim diye. Zaten hani birçok insanın hemfikir kaldığı şey hep kendinizi, gelişiminizi daha doğrusu geçmişteki kendinize endeksleyerek değerlendirin diye.
Benim de aklıma endüstri mühendisliği geldi kanka. Kaizen diye bir şey vardı orada böyle sürekli. Aslında aynı mantık tabii canım yani. O üretim hattını sürekli iyileştirmek ama ürün üretirken iyileştirmek üzerine.
Tabii. Zaten iş dünyasından çıkan bir şey. Sanayiden çıkan bir şey galiba. Daha sonra bunu insanlar yavaş yavaş kendi hayatlarına uygulamaya başlıyorlar.
Aynen. Yani change for good diye çevirmişler. Yani anladığım kadarıyla kayı ve zen'in açılımı change for good'muş. Hep öyle yazıyor.
O zen oradan geliyor. O bildiğimiz zen o zaman belki.
Tabii canım aynen. Bildiğin zen. Bildiğimiz zen ya bu.
Ya bildiğimiz bizim zen ya.
ya Allah aşkına gelip bana burada.
Güzel.
Ya bu işe böyle genel artık olarak bir hani çözüm önerisi listesi falan yok bu işe. Anladığım kadarıyla yani okuduğum kadarıyla. Bir yani tek bu sürecin farkında olmak gerekiyor.
Farkında olmak abi. Yani yaptığın anları anlamak, kendinde bu eğilimin, kendinde bu meylin olduğunu anlamak ki birçok insanda var bu bence. Hani mesela Arcan da dünkü yayında onu dedi. Yani bu diyor benim bana danışmaya gelen insanların %90'ıyla neredeyse biz bu konuyu konuşuyoruz diyor. Bu konuyu çözmeye çalışıyoruz diyor. Zaten biz de hani canlı yayında işte mükemmeliyetçilik konuşalım mı deyince herkes böyle Allah aşkına konuşun diye bitik bir şekilde yükselmesi de bunu gösteriyor benim için. Biz de iki ayrı ucunda yaşıyoruz seninle. İlk aşama hani nerede olduğunu görmek. Yani şunu görmek. Yani bu benim hayatıma, hedeflerime giden yolda karşıma mı çıkıyor? Yoksa beni arkamda esen bir rüzgar mı? Genelde ilk senaryo olduğunu görecektir birçok insan. Ondan sonra bunun aslında dışarıdan gelen, bizim zamanla içselleştirdiğimiz bir şey olduğunu fark edip belki işte sosyal medya gibi bir takım unsurları hayatımızdan çıkarabildiğimiz kadar çıkarıp.
Ya bunu zaten çıkartın artık bu.
Aynen öyle. Yani daha sürdürülebilir, daha uygulanabilir yöntemlere ve kafa yapılarına geçmek gerekiyor.
Ve yani girdiğimiz hiçbir yoldaki işte engelleri küçümsememek gerekiyor. Onların farkında olmak gerekiyor. Mükemmel diye kendimize koyduğumuz sembollerin mükemmel olmadığını veya olabilmek için nasıl yollardan geçtiğini canlandırmak gerekiyor.
kendimize kusurlu olma hakkını tanımamız gerekiyor olacağım.
Evet.
Benim şimdi... son sözüm budur. Benden artık başka bir cümle daha duyamazsın.
Şimdi o zaman yine herkes ayağa kalksın ve sarılabildiği ilk şeye sarılsın artık. İnsan da yok ki çevremizde.
Yastığa... Ben mikrofona sarılıyorum.
Ben lambelere falan sarılacağım sanırım. Okey.
Okay, o zaman çıkarken klasik. Önce şeyi söyleyelim. Karanlıkta Öyküleri, Apple Podcast, Spotify, mümkünse ikisinden birden dinleyin, takip edin, paylaşın. Karanlıkta Öyküleri'nin Instagram sayfasını açtık ayrıca. Bu Miyani'nin sayfasını çok bulandırmayalım diye. Orada da sadece podcast duyuruları gibi değil, sinemaya dair, edebiyata dair, yazmaya dair, psikolojiye dair o çizgide bir şeyler paylaşacağım. Elimden geldiğimce mükemmelliyetçiliği müsaade ettikçe var bizim çekirdek kitlemizle ilgilenenler. Onlara buradan duyurumdur, ricamdır, çağrımdır.
Aynen.
Milletimize buradan.
Ve özellikle böyle her şeyin başında olduğu gibi yine momentum'a bağlayacağım. Bırakayım artık onu okumayı. Ya bir şeyi bir hız katmak için en zor şey ilk baştaki o gücü uygulamak ya. Ya bizim de buradaki en büyük şeyimiz Karanlıkta Öykülerin daha çok yayılmasını sağlamak. İnsanların en azından bir kere dinlemesini sağlamak. O yüzden dinleyip severseniz sizden paylaşmanızı ekstra rica ediyoruz bu durumda. Ki daha çok insan bir kere dinlesin. Sonrası herkesin kendi takdiri tabii ki.
Aynıları tabii ki bu Miyani için de geçerli.
Evet, yine haftalık dilenmemizi yaptığımıza göre.
Ve son olarak arkadaşlar, mükemmeliyetçiliğini bırakanlara Nişantaşı Üniversitesi %75 burs veriyor.
Geçen Nişantaşı Üniversitesi'nin rektörünün Instagram'ını buldum. Attım mı sana?
Onun muhabbetini yaptık ya. Çok o bence işte gerçekten mükemmeliyetçilikten uzak bir adam.
Abi sonuna kadar uzak ya. Adamın içinde ne varsa Instagram'ında da var zaten, görüyorsun.
Hiç arada filtre yok değil mi?
Hiç filtre yok abi. Adamın böyle kendine ait bir logosu var. Logosunun sağ üst tarafında CCC falan yazıyor. Hani bir fotoğrafta bütün okuma yapabiliyorsun adamla ilgili. Çok iyi. Böyle bir rektörünüz olsun istiyorsanız Nişantaşı Üniversitesi sizi bekliyor.
%75 hiç fena değil.
Her C için bir 25. CCC. 25.
Bu espriyle kapatıyoruz. Zirvede bırakalım.
Okey.
Haftaya kadar.
Görüşmemek üzere.
Hoşça kalın.
Bay bay.